Ayrım 18. Görmek. Hosea Saramago sayfa 163. Neredeyse hepsi gerisin geriye döndü. İçişleri Bakanı'nın birkaç gün önce devlet başkanını açıklamak zorunda kaldığı, konmasını istediği bomba ile gerçekte patlayan bomba arasındaki farklılık gibi, göç olayında da emir komuta zincirinde ciddi bir fay oluşmuştu. Onların içinde bulunduğu koşullara uyan birçok olayı dikkatle incelediğimizde, deneyimin bize bıkıp usanmadan kanıtladığı gibi başlarına gelen her felakette mutlaka kurbanların da payı vardır. Komitenin ileri gelenleri kafalarını kendi politik pazarlıklarına öylesine takmışlardı ki kısa süre sonra fark edileceği gibi bu pazarlıkların hiçbiri Xenophon planının kusursuz bir başarıya ulaşması için en uygun kararların alınmasını sağlayamamıştı. Askerlerin bu kaçıştan haberdar edilip gerekli önlemleri almış olup olmadıklarını öğrenmeyi unutmuşlardı ya da bu akıllarına hiç gelmemişti. Oysa o bilgiden yoksun olmak yabana atılı bir hata değildi. Kimi aileler, en fazla 6 aile, sınır çizgisi üzerinde bulunan bazı kontrol noktalarından geçmeyi başarmıştı. Ama bunun nedeni, o noktada komutan olarak bulunan genç subayı yalnızca düzene bağlı olduklarına, hiçbir ideolojik düşünceye sahip olmadıklarına ikna etmek için sürekli itirazda bulunmanın dışında, hükümetin olaydan haberi olduğunu ve geçişe onay verdiğini ısrarla yineleyip durmalarıydı. Bu arada genç subay birdenbire içine kurt düştüğü için yandaki iki geçiş noktasına telefon etti. Meslektaşları ona orduya verilen buyruğun babasını dar ağacından kurtarmak için de olsa, kır evinde doğum yapmak için de olsa öte yana kuş uçurtmamak olduğunu ve bu buyruğun kuşatmanın başından beri geçerliliğini koruduğunu anımsattılar. Subay buyruğa açıkça ya da taammüden karşı gelme sayılacak bir karar aldığı için divanı harbe verilmekten, büyük olasılıkla da rütbesinin indirilmesinden korkup bariyerin derhal indirilmesi için bağırdı. Böylelikle yol boyunca bir kilometre uzayan, tepesine kadar tıka basa dolu otomobillerden ve römorklardan oluşan konvoyun geçişi durdurulmuş oldu. Yağmur sürekli yağıyordu. Bir anda sorumluluklarıyla karşı karşıya kalan komite üyelerinin Kızıldeniz'in ikiye ayrılmasını beklemek üzere elleri kolları bağlı beklemediklerini söylemeye gerek yok sanırım. Cep telefonlarını ellerine aldılar ve aşırı sinirlenip tepki vermeden uyandırılabileceklerini, böylelikle bu karmaşık durumu kaygı içindeki kaçakların lehine en iyi şekilde çözüme ulaştırabileceğini düşündükleri etkili ve yetkili herkesi uykudan kaldırdılar. Ne var ki duruma kesin kes karşı çıkarak, ben buyruk vermeden kimse geçmeyecek diye kestirip atan Savunma Bakanı'nın acımasız davranarak Nuh deyip peygamber demeyeceğini hesaba katmamışlardı. Kesinlikle anladığınız gibi komite ona telefon etmeyi unutmuştu. Savunma Bakanı Tanrı Baba değil, onun üzerinde kendisine saygı ve itaat borçlu olduğu bir başbakan, onun üzerinde de en az başbakan kadar saygı ve itaat borçlu olduğu devlet başkanı var diyebilirsiniz ama doğrusunu isterseniz adı geçen son makama gösterilen saygı ve itaat çoğu kez kuramsaldır. Hal böyle olunca başbakanla savunma bakanı arasında yaşanan ve ileri sürülen düşüncelerin birbirlerine açtıkları çapraz ateş yüzünden izli mermiler gibi havada uçtuğu amansız diyalektik savaş sonunda bakan teslim olmak zorunda kaldı. Elbette bozulmuş olarak, elbette terslenerek ama sonuçta boyun eğdi. Başbakanın dik kafalı muhatabını itaate zorlamak, onu dut yemiş bülbüle çevirmek için ne tür bir gerekçe kullandı, doğal olarak merak konusu olacaktır. O gerekçe basit ve dolaysız oldu. Sevgili bakanım dedi, saksıyı çalıştırın lütfen, kapıları bugün bize oy vermiş olanlara kapatırsak, yarın olup bitecekleri bir düşünün. Belliğim beni yanıltmıyorsa hükümetin aldığı karar kimseyi sınırın dışına bırakmamaktı. Kusursuz bir belliğe sahip olduğunuz için sizi kutlarım. Ne var ki buyrukların zaman zaman yumuşatılması gerekir ve içinde bulunduğumuz zaman da işte o zaman. Anlamıyorum. Size açıklayayım. Yarın bu çetrefil durum çözüldüğünde, baş kaldırı bastırılıp zihinler rahata erdiğinde yeni seçimler yapacağız, değil mi? Evet. Elimizin tersiyle ittiğimiz bu insanlar o durumda bize yeniden oy verir mi sanıyorsunuz? Muhtemelen hayır. Oysa o oylar bize gerekli. Merkez Parti'nin kuyruğumuzda olduğunu unutmayın. Anlıyorum. Madem ki anlıyorsunuz, o insanların öte yana geçmelerinin engellenmemesi için buyruk verin. Rica ederim. Evet efendim. Başbakan telefonu kapattı. Saatine baktı ve karısına, sanırım 1,5-2 saat kadar uyuyabilirim dedi ve ekledi. Bakanlar Kurulu'nda yeni bir düzenleme yapıldığında bu adamın bavulunu toplayıp gitmesini sağlamalıyım. Sana saygıda kusur etmelerine izin vermemelisin diye buyurdu başbakanın sevgili öteki yarısı. Kimse bana saygısızlık etmiyor sevgilim. Yaptıkları şey yalnızca benim iyi niyetimi kötüye kullanmak. Aynı kapıya çıkar diye sözü bağladı karısı ışığı söndürürken. Aradan 5 dakika geçmemişti ki telefon çalmaya başladı. Savunma bakanı yine telefondaydı. Özür dilerim. Hak etmiş olduğunuz dinlenmeyi bölmek istemezdim ama yine ne var? Farkına varmadığınız bir ayrıntı. Hangi ayrıntı? Diye sordu başbakan. Karşı tarafın kullandığı çoğul şahıs nedeniyle uyanan merakını gizlemeye çalışmaksızın. Basit bir ayrıntı ama çok önemli. Devam edin, bana zaman kaybettirmeyin. Bu tarafa geçmek isteyen o insanların hepsinin bizim partinin taraftarı olduğundan emin olabilir miyiz? Diye soruyorum kendime. Seçimlerde bize oy kullanmış olduklarını beyan etmeleri yeterli mi? Diye düşünüyorum. Yollara dizilmiş o arabaların içinde baş kaldıranların ülkenin geri kalan bölümüne de o beyaz vebayı bulaştırmaya hazır ajanlarının olup olmadığını merak ediyorum. Başbakan ileri sürdüğü gerekçelerin çürütüldüğünü gördü ve yüreğinin daraldığını hissetti. Bu dikkate alınması gereken bir olasılık diye mırıldandı. Ben de size işte bunun için telefon etmiştim dedi Savunma Bakanı. Vidayı bir tur daha sıkıştırarak. Bu sözlerin ardından gelen sessizlik saat denen, düşünemeyen çarklarla ve hissedemeyen zembereklerle akıldan yoksun olarak üretilen o küçük makinelerin bize gösterdiği zaman ile gerçek zaman arasında hiçbir ilgi olmadığını bir kez daha gösterdi. Şöyle ki 5 önemsiz saniye geçen birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci saniyeler biri için dayanılmaz bir işkenceyken öteki için yüce bir sevinç kaynağı olabiliyordu. Başbakan ter basan alnını çizgili pijamasının yeniyle sildi. Sonra kullanacağı sözcükleri özenle seçerek gerçekten de bu soruna başka şekilde yaklaşmak gerekiyor dedi. Her yönüyle dengeli biçimde incelemek gerek. Konunun yalnızca bir yanına odaklanmak insanı her zaman hataya götürür. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Durum şu anda nasıl diye sordu başbakan. Her iki cephede büyük bir sinirlilik egemen. Bazı geçiş noktalarında havaya ateş açmak bile gerekti. Savunma Bakanı olarak bana önermek istediğiniz şeyler var mı? Manevra koşulları daha iyi olsaydı askerlere davranın diye buyruk verirdim ama yollar araba doluyken bunu yapmama olanak yok. Nasıl davranmak? Örneğin zırhlı araçlara ilerlemelerini söylerdim. Çok güzel. En öndeki zırhlı aracın burnu en arkadaki arabın kıçına değdiğinde zırhlı aracın burnu olmadığını biliyorum. Bu bir ifade tarzı. Sizce ne olurdu peki? İnsanlar üzerlerine bir tank geldiğini gördüklerinde normal olarak korkarlar. Ama ben sizden duyduğum kadarıyla yolların tıkanmış olduğunu biliyorum. Evet efendim. Dolayısıyla en baştaki araba kolayca geriye dönüş yapamaz. Yapamaz efendim. Hatta çok zor yapar ama o yolları doldurmalarına izin vermezsek öyle ya da böyle geri dönebilir. Ama bunu silahlarını doğrultmuş, üzerine doğru gelen zırhlı araçların yarattığı panik içindeki mutlaka panik olacaktır. Yapamaz değil mi? Yapamaz efendim. Sözün kısası sorunu nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz diye üsteledi başbakan. Komutayı ve inisiyatifi yeniden ele aldığından emin olarak. Bunu kabul etmek zorunda olduğum için üzgünüm Sayın Başbakanım. Neyse, gözümden kaçan bir noktaya dikkatimi çektiğiniz için size teşekkür ederim. Bu herkesin başına gelebilir efendim. Evet, herkesin başına gelebilir ama benim başıma gelmemesi gerekirdi. Kafanızın içinde o kadar çok şey var ki Sayın Başbakanım. Bir bu eksik de şimdi sizin çözüm bulamadığınız bir sorunu çözmem gerekecek Sayın Savunma Bakanı de. Olaylara bakış açınız buysa görevimi size devretmeye hazırım. Bu söylediklerinizi duymadığımı sanıyorum. Duymak da istemiyorum. Evet Sayın Başbakanım. Yine sessizlik oldu. Bu kez daha kısa, yalnızca 3 saniye kadar bu süre içinde dayanılmaz işkenceyle sonsuz sevinç yer değiştirdiklerini fark ettiler. Odanın içinde bir başka telefon daha çınladı. Telefonu başbakanın karısı açtı. Kimin aradığını sordu, sonra telefonun ayizesini eliyle kapatıp kocasına alçak sesle fısıldayarak İçişleri Bakanı dedi. Başbakan ona eliyle bekletmesini işaret etti. Sonra Savunma Bakanı'na talimatlar verdi. Havaya ateş açılmasını istemiyorum. Buna karşılık gerekli önlemler alınmadan önce durumun saptanmasını istiyorum. En baştaki arabaların şoförlerine hükümetin durumu incelemek üzere toplandığını, pek yakında öneri ve talimatların bildirileceğini, her şeyin vatanın ve ulusal güvenliğin lehinde yoluna gireceğini haber verin. Bu son sözleri üzerlerine iyice bastırarak söyleyeyim. Size anımsatmama izin verin Sayın Başbakanım. Yüzlerce otomobil var. Ne olmuş? Bu mesajı hepsine birden ulaştıramayız. Hiç kaygılanmayın. Her geçiş noktasındaki ilk araba ne olup bittiğini öğrenirse haberi ateşlenmiş barut gibi kuyruğun en arkasındaki arabaya kadar hemen ulaştırır. Evet efendim, beni durumdan haberdar edin. Elbette efendim. İçişleri Bakanı ile yapılacak sonraki konuşma farklı olacaktı. Olup biteni bana anında bildirin. Olaylardan zaten haberim var. Askerlerin ateş açtığını size belki söylememişlerdir. Bundan sonra ateş açmayacaklar. Ya şimdi yapılması gereken o insanların hepsinin geri dönmesini sağlamak. Ordu bunu daha önce yapmamışsa elbette. Ordu bunu başaramadı, başaramazdı da. Savunma Bakanı'nın zırhlı araçlara ilerleme buyruğu vermesini istemezsiniz herhalde. Elbette ki hayır Sayın Başbakanım. Şu andan itibaren sorumluluk sizin sırtınızda. Polis bu tür olayları çözemez. Orduya da hiç sözüm geçmez. Ben polislerinizi düşünmemiştim zaten. Sizi Genelkurmay Başkanı yapmaya da niyetim yok. Korkarım söylediğinizi anlamadım Sayın Başbakan. En usta söylev yazıcınızı yatağından kaldırıp hemen işe koşun. Bu arada medyaya İçişleri Bakanı'nın saat 6'da radyoda bir konuşma yapacağı haberini ulaştırın. Televizyonu ve gazeteleri daha sonra düşünürüz. Şu anda önemli olan radyo. Saat neredeyse 5 oldu Sayın Başbakanım. Bunu söylemenize gerek yok. Benim de kolumda saat var. Özür dilerim. Söylediğinizi yapabilmek için çok az zaman olduğunu belirtmek istemiştim. Yazılarınız 15 dakika içinde eğri ya da doğru 30 satır yumurtlayamıyorsa kolundan tutup kapının önüne koyun onu. Peki ne yazması gerekiyor? Vatanseverlik damarları kabarmış o insanları bir şekilde evlerine geri dönmeyi ikna edebilecek şeyler. Başkenti başkaldırmış sürülere terk etmenin vatana karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu söyleyin. Adını veremeyeceğimiz en büyük rakibimiz olan Merkez Parti'yi de içine almak üzere hali hazırdaki politik sistemi yapılandıran partiler için oy atan herkesin demokratik kuruluşları koruyanların ilk safını oluşturduklarını söyleyin. Arkalarında bıraktıkları evlerin hükümete başkaldıran sürüsü tarafından saldırıya uğrayıp yağmalanacağını söyleyin. Gerekirse bizim onlara saldıracağımızı söylemeyin sakın. Hükümetin yaşı ve toplumsal durumu ne olursa olsun evine dönmeye karar veren her yurttaşa yasallığın, hukukun sadık bir propagandacısı gözüyle bakacağını da ekleyebiliriz. Propagandacı bana çok uygun bir sözcük gibi gelmiyor. Çok sıradan, çok ticari, üstelik yasallık yani legalite dediğimiz şeyin zaten bu şekilde yeterince propagandası yapılıyor. O sözcük ağzımızdan hiç düşmüyor. Öyleyse koruyucu, öncü ya da lejyoner diyelim. Lejyoner daha iyi, daha güçlü ve askeri bir tınısı var. Koruyucu, gücünü yitirmiş, olumsuz anlamda edilgenlik yüklü bir söz. Oysa lejyoner daha en başından mücadeleci eylemi, saldırı düşüncesini çağrıştıran bir söz. Üstelik hepimizin bildiği gibi o sözün ardında sağlam gelenekler yer alıyor. Sokaktaki insanlar bu mesajı algılayabilirler umarım. Sevgili bakanım, sabahın köründe kalkmış olmanız yüzünden algılama yetenekleriniz dumura uğramış görünüyor. Başbakanlık sıfatımı ortaya koyarım ki, şu anda yolları dolduran arabaların hepsinin radyosu açıktır. Önemli olan tüm ülkeye seslenen bu haberin hemen duyurulması ve dakikada bir inelenmesi. Sayın Başbakanım, şu anda o insanların zihinleri bizim kendilerine okuyacağımız bir hükümet bildirisiyle ikna edilecek durumda değil. Öte yana geçmelerine izin vereceğimizi düşünüyorlardır. Düş kırıklığına uğrarlarsa bunun sonuçları hiç iyi olmaz. Oysa onları ikna etmek çok basit. Bunun için sizin saçma sözler düzücüsünün yediği ekmeği, ayrıca ona fazladan verdiklerimizin hepsini hak etmesi, sözlüğü önüne alıp laf salatası uzmanlığını kanıtlaması gerekiyor. Şu anda aklıma gelen bir düşünceyi sizinle paylaşmama izin verin. Söyleyin ama bu arada zaman yitirdiğimizde anımsatırım. Saat 5'i 5 geçiyor. O bildirinin ikna gücü bizzat siz okuyacak olursanız çok daha fazla olur Sayın Başbakanım. Ona ne şüphe? Öyleyse neden siz okumuyorsunuz? Çünkü kendimi bir başka durum için saklıyorum. Benim düzeyime denk düşecek bir duruma. Ha, evet, sanırım anlıyorum. Basit bir anlayış sorunu bu ya da hiyerarşik derecelendirme anlayışı diyelim. Cumhurbaşkanını devlet katında oluşturduğu yüce makam göz önüne alındığında bir avuç adamın ayağını yolu açmalarını söylemek için göndermenin çok ayıp kaçacağı gibi başbakanı da işgal ettiği mevki küçük düşecek bir şey yapmaktan alıkoymak gerekir. Düşüncenizi anlıyorum. Ama neyi? Bu sizin artık tam olarak uyandığınızı gösteriyor. Evet öyle Sayın Başbakanım. Haydi bakalım şimdi iş başına. En geç saat 8'de yolların açılmış olması, televizyonun elindeki kara ve hava araçlarıyla orada yer alması gerekiyor. O röportajı tüm ülkenin seyretmesini istiyorum. Elbette Sayın Başbakanım, elimden geleni yapacağım. Hayır, elinizden geleni değil. Sonuçların demin size söylediğim gibi gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. İçişleri Bakanı yanıt vermeye zaman bulamadı, telefon kapanmıştı. İşte senin böyle konuştuğunu duymak hoşuma gidiyor, dedi başbakanın karısı. Tepemi attırdıklarına böyle konuşuyorum. Peki, sorunu çözmeyi başaramazsan ne yapacaksın? Bavulunu hazırlar, pılını pırtısını toplar ve çekip gider. Savunma bakanı gibi yani. Aynen öyle. Buyruğundaki bakanlar hiçbir işe yaramaz adamlar gibi def edemezsin. Tam da öyleler, hiçbir işe yaramazlar. Evet ama ondan sonra yerlerine yenileri getirmek zorunda kalırsın. İşin o yanını dinginlik içinde düşünmek gerekir. Ne demek istiyorsun? Şu anda bundan söz etmemek yerinde olacak. Ben senin karınım. Bizi dinleyen kimse yok. Senin gizin benim gizim sayılır. Demek istediğim şu, durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulursa benim Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını üstlenmeye karar vermem kimseyi şaşırtmaz. Olağanüstü halin, böylece hükümet mekanizmasının tüm yapılarına yansıması sağlanmış, dolayısıyla tam bir eşgüdüm, mutlak bir merkeziyetçilik gerçekleşmiş olur. Yapılması gereken de zaten bu. Bu çok büyük bir risk olur. Ya kazanırsın ya da her şeyi yitirirsin. Evet ama şimdiye kadar hiçbir zaman ve hiçbir yerde benzeri görülmemiş. Sistemi en duyarlı yerinden, yani parlamenter temsil sisteminden vurmuş bu başkaldırının altından kalkmayı başarırsam, tarihin bağrında bundan böyle beni hiç kimsenin söküp atamayacağı bir yer edinirim. Demokrasinin kurtarıcısı sıfatını sonsuza kadar tek başıma taşıyacağım bir yer. O zaman ben de eşlerin en gururlusu olurum, diye mırıldandı karısı. Çok ender görülen tensel istek ile politik heyecanın karışımından oluşmuş bir cinselliğin büyülü sopası dokunmuş gibi yılan kahve bir hareketle ona yaklaşmaya başladı. Ama içinde bulduğu anın ciddiyetinin farkında olan bakan, şairin şu katı dizeleriyle özdeşleşti ve içinden, kendini neden kaba saba botlarımın üzerine atıyorsun? Güzel kokulu saçlarını yayıp tatlı kollarını neden sinsice açıyorsun? Ben elleri pürtüklü, yüreğinde tek bir şeye yer olan bir adamım yalnızca. Ve öteye geçmek için seni çiğnemem gerekirse bunu yaparım, bilirsin, diyerek üzerindeki yorganı ve örtüyü birden yana fırlatıp karısına, olayların gelişmesini çalışma odamdan izleyeceğim. Bu arada sen uyu, dinlen, dedi. Karısının kafasından birden hızlı bir düşünce geçti. Küçük bile olsa manevi bir desteğin altın değerinde olduğu bu kadar kritik bir anda açıkça kabul ettiği temel evlilik kurallarının karşılıklı yardımlaşma bölümünün ona yüklediği görev gereği hizmetçiyi çağırmaksızın yatağından hemen fırlayıp pamuk elleriyle kocasının gücüne güç katacak bir çay hazırlaması, yanında da kuru pasta sunması gerektiğini düşündü. Ama kızgın, hayal kırıklığına uğramış, uyanmakta olan şehveti bütünüyle uçup gitmiş olarak sırtını döndü ve uykunun ona küçük, özel bir cinsel fantezi yaşayacak ortamı sağlayabileceği umuduna sarılarak gözlerini sıkıca kapadı. Ardında bıraktığı düş kırıklıklarının habersiz olan başbakan, çizgili pijamasının üzerine egzotik desenli Çin pagodaları ve altın yaldızlı fillerle süslü ipek röble şambırını geçirdikten sonra çalışma odasına geçip lambaların hepsini yaktı. Bu arada hem televizyonu hem radyoyu açtı. Televizyon ekranında henüz görüntü yoktu. Yayınların başlaması için vakit çok erkendi. Buna karşılık her radyo kanalında birileri daha o saatte heyecanlı bir sesle yollarda meydana gelen ve kötü niyeti yüzünden her bakımdan sefil bir tutuk evine dönüşen başkentten yığınlar halinde kaçışı andıran korkunç trafik sıkışmalarını anlatıyor. Bu arada benzeri trafik karışıklıklarının alışılmamış boyutta olmaları yüzünden başkentte her gün erzak taşıyan büyük kamyonların da kaçınılmaz olarak yolda kalacaklarından yakınan yorumlar yapmaktan geri durmuyorlardı. O yorumcular, söz konusu kamyonların kent sınırından 3 kilometre önce askerlerce alınan bir karar uyarınca durdurulduğunu henüz bilmiyordu. Kendi motorlarla dolaşan radyo röportajcıları otomobillerin ve yük taşıyıcılarının oluşturduğu uzun kuyruklar boyunca insanlara sorular soruyor. Zorbalıktan kentin, bozguncu kuvvetlerin soluk alınamaz hale getirdiği havasından kaçmak için aileleri tümüyle bir araya getiren gerçek bir toplu eylemin söz konusu olduğunu doğruluyorlardı. Bazı aile reisleri uzun bekleyişten yakınıyordu. Neredeyse 3 saatten beri buradayız ama kuyruk bir milimetre bile ilerlemedi. Kimileri de kendilerine ihanet edildiği için protestoda bulunuyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 173.